Kitap adı Sosyal Hizmet Kuruluşları. Ünite 7. Diğer sosyal hizmet alanlarındaki kurum ve kuruluşlar. Yazar Doktor Reyhan Atasu Topçuoğlu. Editörler Profesör Doktor İlhan Tomanbay. Profesör Doktor Nuray Gökçe Karaca. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra sosyal yardımlar ve yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmetlere neden gereksinim duyulduğunu ifade edebilecek. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım kavramlarını ilişkilendirebilecek. Sosyal hizmetler açısından yeni gelişen hedef kitlelere dair bazı temel kavramları açıklayabilecek. Sosyal yardımlar ve yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını tanımlayabilecek ve sunulan hizmetlerin neler olduğunu özetleyecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: sosyal yardım kurumları, afetzedelere yönelik sosyal hizmet kuruluşları, evsiz vatandaşlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları, göçmen, sığınmacı ve insan ticareti mağdurlarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları, madde bağımlılara yönelik sosyal hizmet kuruluşları içindekiler. Giriş kavramlar: Türkiye'deki sosyal yardım kuruluşlarının genel yapılanması, yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması, yabancılara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: bu bölüme kadar aile ve kadın, çocuk ve gençler, yaşlılar ve engelliler gibi genel hedef kitlelere yönelik hizmet sunan, sağlık ve suçluluk alanlarında çalışan sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını tanıdık. Türkiye'de sosyal hizmet kurumlarının genel yapısına baktığımızda buraya kadar öğrendiklerimize ek olarak başka kurum ve kuruluşlar da vardır. Bunları üç temel grup altında özetleyebiliriz. Birincisi sosyal yardım kurum ve kuruluşları. İkincisi çeşitli hedef kitlelere yönelik yeni gelişen sosyal hizmet kurumları ve üçüncüsü yabancılara, vatandaş olmayanlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları. İlerleyen bölümlerde okuyacağımız gibi sosyal yardım, sosyal hizmet kurumlarının en eski konusudur. Ancak toplumsal gelişme içinde sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç artmış, bu konuda kapsamlı bir kurumlaşmanın gereği doğmuştur. Zaman içerisinde ülkemizde nüfus artmış, endüstrileşmenin gelişmesiyle nüfus grupları köyden kente göç etmiştir. Bu iç göç sürecine paralel iki etki söz konusudur. Bunlardan birincisinden sosyal yardımlar, diğerinden yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmetlere gereksinim doğmuştur. İlk olarak İç göç sürecine paralel olarak, özellikle 1990'lardan itibaren, ekonomik büyüme çoğalan nüfusa yetecek kadar iş olanağı sağlayamamıştır. İşsizlik ve yoksulluk giderek büyüyen toplumsal sorunlar haline gelmiştir. Bu süreçte geleneksel, residüel sosyal yardımlar, örneğin fitre, zekat ya da grupların kendi aralarında hayır için topladığı geleneksel yardımlar, gerekli sıklıkta ve çoklukta, sürekli ve düzenli ve kurumsal olmadığı için yetersiz kalmıştır. sosyal yardımların çağcı hukuk devleti anlayışı temelinde bir vatandaşlık hakkı olarak oluşturulması ve dağıtılması, sosyal güvenliğin ve sosyal hizmetlerin ana konularından biri olmuştur. Sosyal yardım kurumlarını ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz. İkinci olarak ise, sanayileşme ile ortaya çıkan iç göç ile kentlere gelen nüfus ve kentlerde artan nüfus dikkate alınarak bir kentleşme politikası geliştirilmemiştir ve barınma giderek büyüyen bir sorun olmuştur. 1980'lerden itibaren ülkemizde evsiz gruplar oluşmaya başlamıştır. İşsizlik bireyler açısından sadece yoksulluğu değil, amaçsızlığı ve kimliksizliği de getirmiş, madde bağımlılığı giderek artan bir sorun olmuştur. Hem işsizlik ve kentleşme ihtiyacı gibi toplumsal sorunlara ilişkin sosyal politika üretilememesi hem de depresyon, ruhsal sorunlar ve aile içi şiddet gibi bireysel sorunlara yaygın başvuru mercileri ve yeterli kurumsal çözüm olanaklarının üretilememiş olmasının sonucunda yeni toplumsal sorunlar ortaya çıkmış ve sosyal hizmet açısından yeni hedef kitleler oluşmuştur. Küreselleşme ile devletler arasında ortak uluslararası hukuk daha kapsayıcı hale gelmiştir. Evrensel değerler çoğalmış ve geçerliliğini artırmıştır. Aynı zamanda ucuzlayan seyahat ve haberleşme ile de uluslararası göç hızlanmış ve hacmi büyümüştür. Böylece birçok ülkede kayıtlı ya da kayıtsız, geçici ya da kalıcı yabancı nüfus grupları oluşmuştur. Evrensel değerler çerçevesinde devletler bu gruplara karşı da belirli sorumluluklar yüklenmişlerdir. Bu ünitede inceleyeceğimiz üçüncü grup olan yabancılara, vatandaş olmayanlara yönelik sosyal hizmet kuruluşları ise, küreselleşme ile ulus ötesi sosyal sorunların büyümesi ve bu sorunları çözümlemede temel değer dizgesi olarak insan haklarının evrenselleşmesi sürecinde ortaya çıkmışlardır. İlerleyen alt bölümlerde konuyla ilgili anahtar kavramları açıklayacak ve ardından üç ana grupta sınıflandırdığımız sosyal hizmet kuruluşlarını tanıyacağız. Sıra sizde. Bir ülkemizde sosyal yardımlara ve hem vatandaş hem de yabancılardan oluşan yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmet sunumu ihtiyaç neden artmıştır? Sıra sizde. Bir yanıt, sosyal yardımlara duyulan ihtiyacın artması, kırdan kente iç göçün yönetilememesi, endüstrileşmenin kentlerde artan nüfusa yeterli iş imkanı sağlayamaması ile sosyal hizmetler açısından yeni hedef kitleler ise iç göç ve modernleşme, küreselleşme ile ülkelerde kayıtlı ve kayıtsız yabancıların artması ve evrensel değerlerin kabulü ile ilişkilidir. Kavramlar. Bu bölümde konuya ilişkin bazı anahtar kavramlar ayrıntılı bir biçimde tartışılacaktır. Sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak 1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen sosyal güvenlik yasası, Social Security Act ile ortaya çıkmış 1942'de İngiltere'de Refah Devleti'nin kurucu unsuru sayılan ünlü Beveridge raporu ile genel bir tanıma kavuşmuştur. Kısaca sosyal güvenlik tüm vatandaşların ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yarınlarının güvence altına alınması demektir. Buradaki yarın güvencesi sadece karınların doyması değildir. Beveridge'in tanımladığı toplumdaki 5 ana sorun kaynağının ortadan kaldırılmasıdır. Yani herkese yokluk, hastalık, cehalet, sefalet ve işsizlikten korunmasıdır. Sosyal güvenlik temel hak ve özgürlüklerin bir parçasıdır. Temel hak ve özgürlükler negatif statü hakları, koruyucu haklar, aktif statü hakları, katılma hakları ve pozitif statü hakları, isteme hakları olarak üçe ayrılır. Jelinek, 1895, öğrenim, çalışma hakkı gibi pozitif statü haklarının kullanılabilmesi için devletin vatandaşlara destek olması, bu haklarla ulaşmalarındaki engelleri ortadan kaldırması şarttır. Çünkü vatandaşların bu haklarını tek başlarına kullanması söz konusu değildir. Sosyal güvenlik, vatandaşlık-devlet ilişkisi içinde devletin ödevlenmesiyle uygulaması gereken bir pozitif statü hakkıdır. Sosyal güvenlik, sosyal politikanın bir parçası olarak refah devletinin yükselmesi ve evrensel insan haklarının özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel hakların dünya devletlerince tanınmasıyla birlikte gelişen bir olgudur. Eşitlik, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltma. Brown, Giornada ve Fullerton, 2006, vatandaşların ayrımcılığa uğramadan yaşaması ve insan hakları. Koray, 2005, sosyal güvenliğin 4 temel ilkesini oluşturur. Kişiler, gerek normal yaşantılarını devam ettirirlerken, gerekse de mesleklerini ifa ederlerken hayatlarını, sağlıklarını ve gelirlerini tehlikeye düşürebilecek veya değiştirebilecek bazı risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bulut, 2011, 59, bunlara kısaca sosyal riskler diyoruz. Sosyal riskler olumlu ya da olumsuz olası olayların vatandaşları gelir kaybına uğratması açısından sosyal sigorta ve sosyal yardımın doğrudan konusunu oluşturur. Yazgan, 1975, Güzel ve Okur, 2003, Dikkat, Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler olarak 3 ana uygulama koluna sahiptir. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde sosyal çalışmacının işlevleri. A. Vatandaşın sosyal sigorta sistemine dahil olmasına ve buradaki haklarını kullanmasına yardımcı olmak. B. Vatandaşın sosyal yardımlara ulaşmasına aracı olmak. C. Sosyal hizmetleri sunmaktır. Sosyal güvenliğin ana unsurlarından biri olan sosyal sigortalar, çalışanın sigortalanması, sağlık sigortası, emeklilik, eğitim hakkının güvence altına alınması, İşsizlik sigortası gibi unsurları içerir. İnternet ülkemizde sosyal güvenliğin güncel kapsamını öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasına bakabilirsiniz. http://www.sgk.gov.tr/sosyal-yardım-yardım hemen her toplumda ve toplulukta ortaya çıkan bir ilişkidir. Gelir dağılımının adaletsiz olduğu toplumlarda zenginler ve yoksullar oluşmuştur. Bu toplumlarda zenginler ve orta halliler yoksul durumdaki kişilere zaman zaman acıma ya da dini duygularla yardım ede gelmişlerdir. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da kilise aracılığıyla yardımların dağılması, dağıtılan yardımın göreli daha geniş gruplara ulaşması ve bu dağıtımın bizatihi bir mesai gerektirmesi açısından sosyal çalışma mesleğinin de başlangıcı sayılır. Ancak sosyal refah devleti anlayışının gelişmesi toplumlardaki yardım ilişkisini de değiştirmiştir. Dikkat! Sosyal yardımların sosyal sigortalardan farkı, vatandaşa devlet tarafından karşılıksız olarak sağlanmasıdır. Sosyal yardımlar, hayır kurumları ve geleneksel yardımlaşmadan farklıdır. Sosyal yardımlar, bir sosyal haktır. Kurumsaldır ve sistematiktir. Sosyal yardımlar bir sosyal haktır ve hayır kurumları ve geleneksel yardımlaşma ağlarından farklıdır. Sosyal yardım hayırseverliğin ötesindedir. Devlet ve vatandaş arasındaki ilişkide devletin tüm vatandaşlarına asgari yaşam standardı sağlama zorunluluğu ilkesine dayanır. Sosyal yardımlar, sosyal güvenliğin bir alt koludur. Sosyal sigortalar, vatandaşın çalışması, işçi ve işverenin prim ödemesine ve devletin desteğine dayanırken, sosyal yardımlar ihtiyacı olanlara karşılıksız olarak verilir. Devletin topladığı vergilerle finanse edilir. Sosyal yardımlar genellikle şunları kapsar. İşsizlik yardımı, yoksullara bedava sağlık hizmeti, yoksullara aynı ve nakdi yardım sağlanması, anne ve çocuklar için özel hizmetler, yoksul çocuklara kurum bakımı, yaşlı, sakat, dul, yetimlere aylık bağlanması. Kitap sosyal güvenlik ve sosyal yardımların dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini incelemek için Cahit Talas'ın İmge Kitabı Evi'nden basılmış Toplumsal Ekonomi Çalışma Ekonomisi adlı kitabının Sosyal Güvenlik ve Türk Sistemi başlıklı 3. bölümünü S-395-488 okuyabilirsiniz. Evsizlik ve evsizler. Evsizleri genelde geceleri yatacak uygun ve düzenli yeri olmayan, terminal, metro, gar, köprü altı ve parklarda toplumun marjinal bölgelerinde yaşayan kişi ve gruplardır. Işık Han, 2002. 35. Evsizlik sorununu fiziksel ve sosyal anlamda iki düzeyde görebiliriz. Fiziksel olarak evsizlik, konutsuzluk demektir. Yani fiziksel bir barınaktan, ısınmadan ve güvenlikten yoksunluktur. Sosyal anlamda evsizlik ise Özdemir'in de 2010 belirttiği gibi evde olan sosyal ilişkilerden yoksunluk anlamına gelir. Bir sosyal sorun olarak evsizlik hem konutsuzluk sorunundan hem de bireyin sosyal çevresi içinde çözümsüz kalarak yalnızlaşmasından kaynaklanır. konutsuzluk açısından bakarsak, sanayileşme ile açılan fabrikalarda işçi talebi ve tarımın yeteri kadar desteklenmemesi kırdan kente göçü tetiklemiştir. Geniş kitleleri kentlere gelmiştir ve gelmektedir. Ancak kentler ne 1950'lerde ne de günümüzde gelen kitlelere hazır değildir. Bir kentleşme politikası üretilememiştir. Bu nedenle iç göçle gelenlere yeteri kadar sağlıklı barınma ve iş imkanı sağlanmamıştır. Sosyal konut sisteminin oluşturulamadığı ya da barınma için devletin vatandaşını desteklemediği Türkiye ve benzeri ülkelerde barınma sorununa bireysel bir çözüm olarak gecekondular kurulmuştur. Ancak gecekondu barınma soruna kurumsal bir yanıt olmadığı gibi yeterli bir yanıt da olamamıştır ve evsizlik kentlerde giderek büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Bireyin sosyal çevresi içinde çözümsüz kalması açısından bakarsak, aile içi şiddete maruz kalıp kurum desteği alamama, ruh sağlığı bozukluğu olup tedaviye ulaşamama ya da madde bağımlılığı olup tedaviye ulaşamama gibi bireyin sosyal çevresi içinde sorunlarını çözemediği ve bu sorunlara çare olacak sosyal hizmetlere ulaşamadığı durumlarda bireylerin evlerinden ayrıldığını görmekteyiz. Evsiz bireyler hem konutsuzluğu hem de yakın ilişkilerden yoksunluğu yani yalnızlığı bir arada yaşarlar ve sosyal hizmetler açısından bir hedef kitle oluştururlar. Sıra sizde iki evsizlik toplumsal ve bireysel düzeylerde hangi olgularla ilişkilidir? Sıra sizde iki yanıt evsizlik toplumsal düzeyde iç göç, kentleşme, konut politikası, bireysel düzeyde ise kişinin sosyal kişisel çevresiyle bağlarının kopması, yalnızlaşması olgularıyla ilgilidir. Afet ve afetzedeler sel, kasırga, deprem ya da volkan patlaması gibi insan kontrolü dışında gerçekleşen doğal afetlerden ya da nükleer reaktör patlaması gibi insan yapısı mekanizmaların çökmesiyle oluşan felaketlerden zarar gören insanlara kısaca afetzede diyoruz. Kızılay Derneği afet kavramını insanlar ve ülkeler için fiziksel, sosyal ve ekonomik kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak ve veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ya da insan kökenli olaylar 2008 1 diye tanımlamaktadır. Afetler birdenbire büyük grupları korunmasız, barınaksız, ısınma ve yiyecekten yoksun ve şokta bırakabilmektedir. Afetzedeler birdenbire ortaya çıkan, içinde buldukları yoksunluklardan dolayı acil ve sistemli konut, ısınma, gıda ve sağlık yardımlarına gereksinim duyan ve yaşadıkları şoktan ve kayıplardan dolayı psikososyal desteğe ihtiyacı olan gruplardır. Bu özellikleriyle afetzedeler sosyal çalışma için bir hedef grup olmaktadırlar. Deprem bir doğal afet olduğu için afetzede kavramı depremzedeyi de içerir. Ülkemizin jeolojik özellikleri nedeniyle depremler belirli aralıklarda yaşanmakta ve acı sonuçlar doğurmaktadır. Depremden zarar gören kimselere, yani depremzedelere destek sosyal hizmetlerin geliştirilmesi gereken bir yönü olarak karşımızda durmaktadır. Kitap afetlerin ardından ne gibi sosyal hizmetlerin sunulabileceği konusunda bilgilenmek için İlhan Toman Bayındok Al Yıkımlarda Sosyal Hizmetler adlı kılavuzunu okuyabilirsiniz. Madde bağımlılığı, bazı kimyasal maddeler vücudumuzdaki sinir sistemini etkileyerek kullanıldıklarında söz konusu maddeyi tekrar tekrar kullanma ihtiyacı yaratır. Söz konusu ihtiyaç kimi zaman fark edilmeyecek kadar az ya da es geçilebilir olabilir, kimi zamansa dayanılmaz bir arzu halini alabilir. Bu tür kimyasalların bağımlılık yaratma potansiyelleri birbirinden farklıdır ve etkileri de bünyeler arasında farklılık gösterir. Örneğin, kimi insanlar sigara içmez, kimileri arada bir içerken bazı kişiler her gün belirli bir miktarda sigara içerler, yani madde bağımlısıdırlar. Öte yandan eroin gibi çok kuvvetli kimyasallar bir iki alımda krizlere varan madde bağımlılığı yapabilmektedir. Kahve ve çikolata gibi hemen hepimizin tükettiği maddelerin içeriğinde de sinir sistemi üzerinde genel bir etkiye sahip kimyasallar vardır ve dolayısıyla bunlar da bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Alkol hem tıbbi hem de keyif verici bir madde olarak kullanılmaktadır. Ancak sürekli ve aşırı alkol tüketimi, kişilerde alkol bağımlılığına, yani alkolizme yol açabilmektedir. Madde bağımlılığı, bireyin maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yoksunluğundan kaynaklanabilecek huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı ve periyodik olarak alma arzusu ve bununla birlikte davranışsal reaksiyonlarda kendini gösteren bir durum olarak tanımlanabilir. Uzbay, 1996, alıntı Küçük Karaca ve Kuşgözoğlu, 1996. 142, bağımlılık yapabilecek kimyasalları içeren maddeler yasal olanlar ve yasal olmayan olarak ikiye ayrılır. Ülkeler arasında farklılık gösterse de bu ayrım genelde söz konusu maddelerin bağımlılık yapma ve birey üzerindeki olumsuz etki potansiyelleri az ve çok olanlar arasındaki ayrıma denk düşmektedir. Ülkemizde tütün, alkol ve kafein yasal olan keyif verici maddelerdir. Uçucu maddeler, yani yapıştırıcılar, aerosoller, tiner ve benzin türevleri ve propanlar üretimde sıkça kullanıldıkları için yasal ve ucuz ve kolay ulaşılabilirdiler. Ancak bunların amacı dışında kullanımı madde bağımlılığı riskini doğurur. Uçucu maddeler solunduklarında sinir sistemini etkiler, halüsinojik etki ve bağımlılık yaparlar. Yasal olmayan bağımlılık yapan maddeler kısaca uyuşturucu maddelerdir. Dünya Sağlık Örgütü uyuşturucu maddelere bağımlılığı şöyle tanımlamaktadır. Herhangi bir tabii ve sentetik uyuşturucu madde veya ilacın sık sık kullanılmasından ileri gelen, hem kullananın kendisi hem de toplum için zararlı olan kronik bir zehirlenme halidir. Ve şu özellikleri gösterir. A. İlaca karşı tükenmez bir arzu. B. Dozu yavaş yavaş arttırma eğilimi. C. İlaca karşı ruhsal ve fiziksel bağlılık. Ulu Yazman 1972 117. Uyuşturucu maddeler doğal ve sentetik olarak ikiye ayrılır. Doğal maddeler, afyon ve afyonun kimyasal yollarla ayrıştırılmasından elde edilen uyuşturucular eroin, kodein, morfin, terbain, erkodal ve dicodit. Koka yaprağı, kokain ve kokainden kimyasal yollarla değiştirilmesinden elde edilenler ecstasyon, krek ve japtagon, kannabis ve ondan elde edilen marihuana ve haşhaş sentetik maddeler, petidin, metadon, ketobemidon ve dexamoramid uyuşturucu ilaçlar vardır. Bunlar doğrudan beyne etki ederler. LSD, psilocebin ve meskalin bunlara örnek olarak sayılabilir. Altındal, 1972, KOM, 2010, sıra sizde 3 uyuşturucu madde bağımlılığı nedir? Sıra sizde 3 yanıt herhangi bir uyuşturucu maddenin sık kullanılmasından ileri gelen, hem kullanıcı hem de toplum için zararlı olan kronik bir zehirlenme halidir. Göç ve göçmen göç, bir yerleşim biriminden, gruptan ya da belli bir siyasal sınırı olan toprak parçasından başka bir coğrafi birime doğru, kısmen sürekli birey veya kitle hareketidir. Bir ülke sınırlarının içinde kalmak şartı ile meydana gelen nüfus hareketine iç göç. Nüfusun ülke sınırları dışına akmasına da dış göç denir. 1992 150 Bir hareketin iç göç olabilmesi için ülke içinde bir idari birimden, kent, kasaba ya da köyden bir diğerine yönelik olması gerekir. Aynı idari birim içerisindeki bir hareket göç değildir. Bu yeniden yerleşmektir. Faist 2000 Faiste 2000 göre göç konusundaki bilimsel yaklaşımlar 3 grupta toplanabilir. Bunlardan ilki ve en yaygını itici ve çekici faktörler yaklaşımıdır. Bu yaklaşım göç alan ve göç veren ülkeler bölgeler arasında avantaj ve dezavantajları sırasıyla yeni nüfus gruplarını çeken yani göçü çeken ve insanların gitmesine neden olan yani göçü dışarıya iten etmenler olarak incelemektir. Örneğin kuraklık ya da yüksek işsizlik oranları bir ülkede dışarıya göçü tetikleyen itici unsur olarak değerlendirilir. Öte yandan bir ülkedeki ekonomik büyüme ve yeni iş olanaklarının açılması da çekici etmen olarak görülür. İkinci grup çalışmalar. İşçi göçü ve mültecilere odaklanır ve itici çekici faktörleri dünya ekonomik sisteminde merkez, sermaye yoğun bölgeler ve çevre yoksul iş gücüne dayanan ekonomik faaliyet gösteren bölgeler arasındaki ilişkiler bağlamında irdeler. Üçüncü grup yaklaşım. İlk iki ve daha eski olan yaklaşımları eleştirir ve göçün sadece bireyin dışındaki koşulların irdelenmesiyle yeterince anlaşılamayacağını, göçün öznelerine yani sürecindeki bireylere de odaklanmak gerektiğini savunur. Ülkemizde Almanya'ya gönderilen işçi göçü dış göç için bir örnektir. Kırkent ekseninde 1950'lerden başlayarak giderek artan iç göç de ülkemiz açısından belirleyici bir etmendir. Bu konuda birçok çalışma mevcuttur. Göçmen. Göçmen bir idari birimden diğerine yerleşmek amacıyla uygun bir zaman dilimi için hareket eden kişidir. Dünya genelinde turist vizesi en fazla 3 ay süreyle verildiği için buradaki uygun bir zaman dilimini dış göç bağlamında 3 ay olarak düşünebiliriz. Resmi iç göç hesaplanmasında adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kullanılmakta, yani kalış süresindense göçmenin ikametgah değişikliği esas alınmaktadır. Göçmenler her zaman gittikleri yerde kalıcı olmayabilirler. Bu durumda geri dönen göçmenler, sıçramalı göçmenler, transit göçmenler ve döngüsel göçmenlerden bahsetmemiz gerekir. Geri dönen göçmen, adından da anlaşılacağı gibi geri dönen göçmenler hareketlerinin ilk çıkış noktasına geri dönen kişilerdir. Dönüşün göçmenlerin kendi inisiyatifinde değil de siyasi otoritelerin tasarrufunda olduğu durumlar. İade etme. Bovenkerk, 1974 olarak adlandırılır. Sıçramalı göçmen. Bir ülkeye hedefe göç ettikten ve bir süre kaldıktan sonra İkinci bir hedefe yönelen göçmendir. Faiz 2000. Transit göçmen. Hedefine doğru göç ederken başka duraklardan geçmekte olan göçmendir. Döngüsel göçmen. İki ya da daha çok birim arasında yinelenen ya da döngüsel bir biçimde hareket eden göçmendir. Faiz 2000, örneğin Almanya-Türkiye arasında değişebilen periyodlarda gidip gelen göçmenler. Kitap Türkiye'ye geri dönen göçmenlere sosyal çalışma açısından bir yaklaşım için bedel, Tufan'ın Türkiye'ye dönen ikinci kuşak göçmen işçi çocuklarının psikososyal durumları adlı kitabına bakabilirsiniz. Göç konusuna Türkiye ve toplumsal cinsiyet açısından somut bir yaklaşım için Saniye Dedeoğlu ve Çisel Ekiz Gökmen'in Göç ve Sosyal Dışlanma adlı kitabını okuyabilirsiniz. İç göç ile ilgili daha çok bilgi için Helga Rüttersberger Pılıç'ın Türkiye'de İç Göç ve Toplumsal Değişim adlı makalesini okuyabilirsiniz. Düzensiz göç, göç yukarıdaki bölümden de anlaşacağı gibi uluslararası çapta vize ile ulusal çapta ise ikametgah sistemleri ile kayıt alnına alınan, yasal ve gözlemlenebilir bir harekettir. Düzensiz göç, en geniş anlamıyla sınır ötesi insan hareketlerinin devletler tarafından kontrol edilemeyen ve gözetlenemeyen kısmıdır. Düzensiz göç, sadece hepimizin basında sık sık karşılaştığı bir olgu olan göçmen kaçakçılığından ibaret değildir. İnsan ticaretini yasal olarak ülke sınırından girip vize süresini geçirenleri, yasal veya yasa dışı göçmenlerin kaçak veya zorla çalışması gibi birçok olguyu içine alan bir çatık kavramdır. Mülteci ve sığınmacı İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da meydana gelen jenosit, toplu kıyımlar ve can ve mal kayıplarının sonunda bu acıların tekrar yaşanmaması için insan haklarının evrensel olarak kabul edilmesi gereği Birleşmiş Milletler bünyesindeki tüm üye devletler tarafından kabul edilmiş. 10 Aralık 1948 ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi BM Genel Kurulu'nca kabul edilmiştir. İnsanların temel hak ve özgürlüklerden ve insan haklarından fark gözetmeksizin yararlanabilmeleri ilkesi ışığında vatanlarından ayrı düşmüş ya da vatansız kalmış haybatlos kişiler ve tabiatında olduğu ülkenin sınırları içerisinde can güvenliği tehlikede olan kişilerin durumları 1951 tarihli mültecilerin hukuki durumuna ilişkin Cenevre Sözleşmesi'yle koruma altına alınmıştır. 1951 Sözleşmesi'nde madde 1 paragraf 2 mülteci sıfatını alabilecek kişiler şöyle tanımlanmıştır. 1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yahut tabiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi, 1967 yılında imzalanan New York Protokolü ile bu tanımda geçen coğrafya Avrupa ve zaman 1 Ocak 1951 ibarelerinin kaldırılmış tanım genişlemiş. Tüm dünyadaki insanları güncel problemler yüzünden iltica eden kişileri de içermiştir. Sığınmacılık kavramı 1951 sözleşmesinde yer almamakta. 1967 tarihli sözleşmenin ek protokolünde düzenlenmektedir. Sığınmacı, mülteci olmak için başvuran ya da başvurabilecek olan ya da mülteci statüsü henüz karara bağlanmamış kişilerdir. Bu kişilere de mültecilere tanınan hakların birçoğu tanınmaktadır. Sığınma olgusunun temeli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. maddesine dayanmaktadır. Bu maddeye göre, herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanağından yararlanma hakkına sahiptir. Sığınma olgusunun dayandığı bir diğer temel de yine 1951 sözleşmesindeki mütekabiliyet, refoulement yani zulüm riski olan yere geri gönderilmeme ilkesidir. Bu ilke işkenceye ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve cezaya karşı sözleşmede madde 3 ve kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinde madde 7 belirtilmektedir. Türkiye, mültecilerin hukuki durumuna ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ne 1968 yılında coğrafi çekince ile taraf olmuştur. iltica taleplerinin değerlendirilmesi 1994 tarihli Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den ikamet izni talep eden müterit yabancılar ile topluca sığınma amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik uyarınca yapılmaktadır. Coğrafi çekince ve yönetmelik uyarınca ülkemiz Avrupa ülkelerinden gelen ve iltica talebinde bulunan yabancıları 1951 Cenevre Sözleşmesi'ndeki 5 kritere uyması durumunda mülteci statüsü vererek daimi ikametine izin vermekte. Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelerek Türkiye'den sığınma talebinde bulunan yabancıları Cenevre Sözleşmesi'ndeki 5 kritere uyması durumunda sığınmacı statüsü vererek 3. ülkeye yerleştirilene kadar uluslararası koruma sağlamaktadır. Dikkat: mültecilik ve sığınmacılık arasındaki farka dikkat edelim. Türkiye'deki yasal çerçeve dahilinde mülteci, Avrupa ülkelerinden iltica talebiyle gelen ve statüsü onaylanmış kişidir. Sığınmacı, Avrupa ülkeleri dışından gelerek sığınma talebinde bulunan kişidir. Bu kişilerin mültecilik işlemlerini Türkiye yapmamaktadır. Ancak mütekabiliyet ilkesi gereği bu sığınmacılara polise kayıt olmaları şartıyla bir süre için barınma izni vermektedir. Bu kişiler ancak üçüncü bir ülkeye iltica edebilirler. Ancak bir kişi mülteciliğe başvurduğu anda kabul almadığı için hemen mülteci olamaz. Mültecilik zulme maruz kalma korkusunun haklılığının resmen tanınması ile elde edilen bir statüdür. Kitap mültecilik, sığınmacılık ve göç kavramlarını daha iyi anlamak için İlhan Tomanbay'ın Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu başlıklı yazısını okuyabilirsiniz. İnsan ticareti, insan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, asgari olarak, başkalarının fuhuşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulu veya organların alınmasını içermektedir. Sınır aşan örgütlü suçlara karşı BM Sözleşmesi'ne ek insan ticaretinin, özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin protokol. Madde 3. İnsan ticaretinde de bir yer değiştirme söz konusudur. Dünya literatüründe gösterilen örneklerde her ne kadar ağırlıklı olarak insan ticareti mağdurlarının ülke sınırlarını aşması söz konusu olsa da, geçilen sınırlar kimi zaman bir ülkenin içinde de olabilir. Örneğin, mağdurların başka şehirlere ya da köyden kente getirilmesi söz konusu olabilir. Bu duruma iç insan ticareti denmektedir. Bu yer değiştirme nedeniyle, ister mağdurlar ülkeler arası ister şehirler arası yer değiştiriyor olsun, İnsan ticareti göç kavramının altında sınıflandırılabilecek bir kavramdır. Bununla birlikte, insan ticaretinin zorlama, tehdit ve emeğin ve bedenin ağır sömürüsü unsurları, onun geniş göç sınıflaması içindeki özgün yerini belirleyen özellikleridir. Sıra sizde 4. Sadece yabancılar mı insan ticareti mağduru olma riskini taşırlar? Sıra sizde 4. Yanıt hayır. Vatandaşlar da ülkeleri içinde insan ticaretine maruz kalabilir. Türkiye'deki sosyal yardım kuruluşlarının genel yapılanması giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, nüfus artışı, kırdan kente iç göç ve endüstrileşmenin genç nüfus gruplarına yeterli istihdam yaratamaması sürecinde sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç artmıştır. Bununla birlikte kent yaşamı, birey ve grupların sosyal ve bireysel yaşantılarında değişiklikler yaratmış ve yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmetlere gereksinimler artmıştır. Bu durum sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde yeni yapılanmaları gerektirmiştir. Bu bölümde öncelikle sosyal yardımların kamu sektöründeki örgütlenmesini, ardından kavramlar bölümünde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yeni ihtiyaç gruplarına yönelik hizmet sunan kamu ve sivil toplum kuruluşlarını tanıyacak, bunların sunduğu hizmetler hakkında bilgi edineceğiz. Ardından, küreselleşme ile seyahat ve haberleşme imkanlarının artması ve böylece uluslararası göçün giderek artmasıyla ortaya çıkan mülteci ve sığınmacılar ve insan ticareti mağdurları gibi yardıma gereksinimi olan yabancılara yönelik sosyal hizmetler hakkında bilgi edineceğiz. Türkiye'deki sosyal yardım kuruluşlarının genel yapılanması kısa yakın tarih sosyal güvenliğin bir parçası olan sosyal yardımların ana konusu yoksulluk ile kapsamlı mücadele ve vatandaşların yoksulluk ve sefaletten korunmasıdır. Ülkemizde yardıma muhtaç gruplar için çeşitli sosyal yardım örgütlenmelerinin Osmanlı'ya kadar geri giden bir tarihi olsa da yoksullukla devlet politikası olarak mücadele gibi kapsamlı bir yaklaşım geliştirilememiştir. Yoksulluğa ilk ciddi sosyal politika müdahalesi 1976 yılında 2022 sayılı yasa ile yürürlüğe giren gelir programıdır. Bu program, 65 yaşını geçmiş, muhtaç yaşlı yoksullara ve engellilere minimum gelir hakkı vermekte ve söz konusu gelirlerin defterdarlıklar aracılığıyla dağıtımını öngörmektedir. Sallan Gül ve Gül, 2004, ikinci sosyal politika müdahalesi ise sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonudur. Fon 14 Haziran 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur. Yasa uyarınca, Fon Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliğine bağlı olarak yönetilmiş ve kullanılmıştır. Fon, Fon Genel Sekreterliği ve vakıf sistemi içinde idare edilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan sağlanan yardımlar yine aynı yasa ile ülkemizdeki tüm il ve ilçede oluşturulan ve başkanlıklarını illerde, valilerin ilçelerde ise kaymakamların yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı seviyede ve aracılığı ile dağıtılmaktadır. 1986'dan bu yana fonun işletilmesindeki ana unsur olan ve bugün sayıları 973 olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemi değişmemiştir. Ancak fonun üst bürokratik yapılanması iki büyük değişikliğe uğramıştır. 9 Aralık 2004 tarihinde de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunu ile fona ilişkin idari yapılanma değişmiştir. Bu değişiklikte fonun yönetimi için özel genel müdürlük kurulmuş ancak fon yine doğrudan başbakanlığa bağlı kalmıştır. 2011 yılında fonun bürokratik teşkilatlanması değişmiştir. 8 Haziran 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Aşağıdadır. İnceleneceği gibi söz konusu genel müdürlük sosyal yardımların hem sosyal politika düzeyinde belirlenmesi hem de dağıtılmasından mesuldür. Bu düzenleme ile fon yönetiminin bürokratik kadrosu açıkça tanımlanmıştır. Fon kaynaklarının dağıtım ve kullanım kararları seviyede ve fon kurulu tarafından alınmakta ve kurul kararları başbakan tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe konulmaktadır. Fon kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının müsteşarları ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdürü'nden oluşur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün misyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Misyon: Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek, üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012. Buradaki misyondan yeni kuruma biçilen görev tanımından anlaşılacağı gibi kamudaki sosyal yardımların 4 ana işlevi ve bir temel çalışma prensibi vardır. Bu 4 ana işlev kısaca aşağıda listelenmiştir. A. Gelir dağılımı adaleti. B. Yoksullukla mücadele. C. Üretim ve istihdamın artırılması. D. İstihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi. Temel çalışma prensibi ise şöyle özetlenebilir. Sosyal paydaşlar, kamu ve özel sektörler ve sivil toplum arasında eşgüdüm ve işbirliği. Bu çalışma prensibiyle sosyal yardımların ana sorumlusu sadece devlet yani kamu sektörü olmaktan çıkartılmıştır. Sosyal yardımların oluşturulması ve dağıtılmasında sivil toplum ve özel sektörde birer sorumlu iş ortağı olarak addedilmiştir. Bu yaklaşım 1990'larda başlayan ve 2000'lerde giderek ana akım düşünce halini olan neoliberalizmin devletin küçültülmesi yaklaşımının bir sonucudur. Yalnızca ülkemizde değil, diğer birçok ülkede de sosyal güvenliğin hem kapsamı küçültülmekte hem de devletin sosyal güvenlikteki rolü azaltılmaya çalışılmaktadır. Dikkat burada sosyal güvenliğin doğuşundaki insan haklarına dayalı felsefe, sosyal güvenliğin pozitif statü hakkı olarak devlet-vatandaş ilişkisi içinde devletin ödevlenmesiyle oluşturulması gerektiği ana fikri tam olarak değişmese de aşınmaktadır. Günümüzde sosyal yardımların oluşturulmasındaki prensiplerde klasikleşmiş olan sosyal güvenliğin 4 temel prensibinden sadece gelir dağılımı adaletinin altının çizildiğine ve insan hakları, ayrımcılığın önlenmesi ve eşitlik prensiplerinin vurgulanmadığına dikkat edelim. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün görevleri ise 3 Haziran 2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. A. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. B. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idari ve mali tedbirleri almak. C. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun gelirlerini zamanında toplamak. Toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak. D. 3294 sayılı kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak, incelemek, izlemek ve denetlemek. Görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının ölçütlerini belirlemek, e. Mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere aylık, tazminat, ücret, yardım veya başka bir ad altında yapılacak her türlü sosyal yardımın ödenmesi ve anılan yardım ve ödemelerin veri tabanına işlenerek izlenmesi ile ilgili işleri diğer birimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yerine getirmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta olan her türlü sosyal yardım ve ödemelerin veri tabanında izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek. F. Yoksullukla mücadeleye ve genel müdürlüğün görev alanına giren diğer konulara ilişkin olarak araştırma ve incelemeler yapmak. Proje hazırlamak ve uygulamak. G. Yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, ülkemiz açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak. H. Sosyal yardımlar bilgi sistemi ile ilgili işleri yürütmek. İ. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kökleştirici çalışmalar yapmak, geniş kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını koordine etmek ve desteklemek. J. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Bugün ülkemizde sosyal yardımlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çatısı altındaki 8 daire başkanlığından 5'i tarafından koordine edilmektedir. Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı Aile ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı Aile ve bu bağlamda kadın, çocuk, genç gibi çeşitli hedef gruplara verilecek yardımların sosyal politika düzeyinde belirlenmesine katkı vermekle ve çeşitli sosyal yardımların dağıtılmasını koordine etmekle yükümlüdür. Daire başkanının görevleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. A. Asgari gelir desteği ve halk temelli sosyal yardımlar konusunda çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak. B. Aile yardımlarının norm ve standartlarını belirlemek, objektif kriterler geliştirmek ve bunları fon kurulunun onayına sunmak. C. Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarını yürütmek. D. Gerekli devir işlemlerini müteakip 11 Ağustos 1941 tarihli ve 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapılması hakkında kanun kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek. E. Süreklilik arz etmeyen ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yürütülen sosyal yardım programlarının norm ve standartlarını belirlemek, objektif kriterler geliştirmek ve bunları fon kurulunun onayına sunmak. F. Vakıfların ödeme gücünü aşan ve genel müdürlükten talep edilen yardım taleplerini değerlendirmek, yardımların yerinde, zamanında, eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak ve eksiklikleri gidermeye yönelik tedbirleri almak. G. Muhtaç aile bireylerine eğitim, öğretim imkanı sağlanmasına yönelik tedbirleri almak. H. Muhtaç ailelerin gıda ve giyim gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak ve bu yardımları yönetmek. iyi yakacak yardımları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek ve vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek. J. Barınma yardımları kapsamında vakıfların ödeme gücünü aşan talepleri değerlendirmek. K. Her ne suretle olursa olsun Türkiye'de bulunan muhtaç yabancılara yapılacak sosyal yardımların usul ve esaslarını belirlemek. Bu konuda kuruma gelen yardım taleplerini incelemek, değerlendirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. İle ihtiyaç duyulması halinde fon kurulunca belirlenecek olan yeni yardım programlarının usul ve esasları belirlemek. M. Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almak. N. Uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yapmak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 Daire Başkanlığı'nın koordine etmekle yükümlü olduğu sosyal yardımlar bünyesinde kurulu olan birimlerden de anlaşılabilir. Sağlık ve Yaşlı Engelli Yardımları Daire Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Engelli Yardımları Daire Başkanlığı muhtaç durumdaki yaşlılara ve engellilere sağlanacak yardımların sosyal politika düzeyinde belirlenmesine katkı vermekle ve bu yardımların miktarını, içeriğini ve verilme şartlarını belirlemeye katkı verme ve dağıtımını koordine etmekle yükümlüdür. Ayrıca işsizlik nedeniyle sigortalanamayan yoksul kişilere sağlık güvencesi vermek amacıyla 2011'den beri geliştirilen genel sağlık sigortası kapsamındaki çalışmalarda bu daireye bağlanmıştır. Dairenin kurumsal yapısı aşağıdaki gibi şematize edilebilir. Sağlık ve Yaşlı Engelli Yardımları Daire Başkanlığı'nın görevleri bakanlık tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. A. Genel sağlık sigortası kapsamında primi devlet tarafından karşılanacak kişilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. B. Genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak olan gelir testine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. C. Muhtaç ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve sağlık yardımlarını yönetmek. D. Vakıfların ödeme gücünü aşan ve sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan sağlık giderlerine ilişkin standartları belirlemek ve vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek. E. Özürlülere yönelik destek programlarının usul ve esaslarını belirlemek ve fon kurulunun onayına sunmak. F. Yaşlılara yönelik destek programlarının usul ve esaslarını belirlemek ve fon kurulunun onayına sunmak. G. Gerekli devir işlemlerine müteakip 2022 sayılı kanun çerçevesinde yaşlılık, özürlü ve özürlü yakını aylığı bağlanması ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak. H. Gerekli devir işlemlerine müteakip 2828 sayılı kanun çerçevesinde evde bakım aylığı bağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İ. Uygulanan düzenli yardım programlarının takibini yapmak. J. İhtiyaç duyulması halinde fon kurulunca belirlenecek olan yeni düzenli yardım programlarının usul ve esasları belirlemek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012 Kaynak Yönetimi ve Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlıkları. Bu iki daire başkanlığı kısa yakın tarih bölümünde bahsettiğimiz devletin yoksullukla mücadeledeki sosyal yardım politikalarının uygulama temelini oluşturan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile ilgilidir. Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun gelirlerini takip, tahsil ve muhafaza etmekle ve aynı zamanda fonda toplanan kaynakların tahsisindeki mali işlemlerin kontrol, takip ve raporlanmasıyla yükümlüdür. Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarının kadrolarını belirlemek, personelin işe alınma ve işten ayrılma işlemlerini ve hizmet içi eğitimlerini yürütmek, vakıfların kaynaklarının ve mekanlarının zenginleştirilmesine yönelik taleplerini değerlendirmek gibi işlemlerden mesuldür. Kısaca, bu daire başkanlığı vakıfların insan kaynaklarını yönetmek ve vakıfları genel olarak desteklemekle görevlidir. Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı. Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı ana konusu yoksullukla mücadelede gelir getirici ve sürdürülebilir aktivitelerin projelendirilmesi ve kamu aktörleri tarafından bu tür projelerin oluşturup uygulanmasıdır. Daire Başkanlığı bu tür projelerin standartlarını ve desteklenmesinin koşullarını belirler. Daire Başkanlığı, daha önceki genel müdürlük zamanında oluşturulan proje destek programı çerçevesinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından, muhtaç kişilerin sürdürülebilir gelire kavuşturulması amacıyla geliştirilen projelerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesini yürütür. Proje destekleri aşağıdaki 6 tema içinde toplanmıştır. 1. Gelir getirici proje destekleri, yoksul vatandaşların ekonomik olarak üretken hale gelmesi ve sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla kentsel alanda iş kurmaya yönelik, kırsal alanda yöre şartlarına uygun, sürdürülebilir faaliyetlere yönelik gelir getirici proje destekleridir. Kişi başına en fazla T15.000 destek sağlanmaktadır. Gelir getirici projelerde geri dönüşler ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit taksit şeklinde 8 yıl faizsiz olarak uygulanmaktadır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2012-2 Kırsal alanda sosyal destek projesi, KASEP, destekleri, özellikle kırsal alanda yerel kalkınma faaliyetlerini desteklemek için geliştirilmiştir. SYD ve aracılığıyla uygulanır. KASEP çerçevesinde, tarımsal kalkınma kooperatiflerine en az 50 en fazla 100 üyeden oluşan, hayvancılık alanında ekonomik faaliyeti arttırma, kırsal kesimde gelir seviyesini yükseltme, İstihdamı artırma, üretilen ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlama konularında maddi ve teknik destek verilmektedir. KASEP önceki genel müdürlük inisiyatifinde 2003 yılında başlamış, halen devam etmektedir. 3. Sosyal hizmet proje destekleri. Sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, korunmasız kadın ve erkekler, işsiz gençler ve yoksullar için sunulan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Proje bağlamında toplum merkezleri gibi sosyal amaçlı merkezlerin kurulması veya mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesi desteklenmektedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2012-4 İstihdam Eğitimi Proje Destekleri Kadın ve gençlere yönelik mesleki eğitim programlarının açılmasını destekler. Desteğin temel amacı istihdamı arttırmaktır. 5. Geçici istihdam proje destekleri. Geçişi istihdama yönelik iş gücü talebine, yoksul işsizlerin yönlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 6. Toplum Kalkınması Proje Destekleri. Toplum kalkınması projelerinin amacı, entegre bir yaklaşımla birbirini tamamlayıcı birden fazla projenin birlikte uygulanması veya çeşitli çalışmalar ile gelir getirici, eğitim içerikli veya sosyal hizmet projelerinin birlikte uygulanabilmesine olanak tanımasıdır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2012 Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı hem bu destek programlarını yürütür hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu tür projelere katılımının sağlanması için çalışır. Diğer daire başkanlıkları Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü bünyesinde burada işlediğimiz 5 daire başkanlığının yanı sıra 3 daire başkanlığı daha bulunmaktadır. Bunlar konumuzla doğrudan değil dolaylı olarak ilgilidirler. Bu birimler hakkında da kısaca bilgi sahibi olmakta bürokratik sistemi anlamak açısından fayda verdir. Bu üç daire başkanlığının işlevleri kısaca şöyledir. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün bürokratik işlemlerin yürütüldüğü ana birimdir. Bu daire başkanlığı, genel müdürlüğün personel işlemlerini, hizmet içi eğitimlerini, her türlü alım, satım ve mali işlemlerini, evrak düzenlemesini ve arşivini yürütmekle ve bilgi edinme kanunu çerçevesinde bilgilenme taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün ARGE Araştırma, Geliştirme ve Bilişim faaliyetlerinden yükümlüdür. Genel Müdürlüğün bilimsel ve teknolojik yönünü belirler ve uygular. Yoksullukla mücadelede bilimsel bilgi üretimine ve teknolojinin kullanımı sağlamakla yükümlüdür. Bilimsel bilgi, sosyal yardıma ilişkin sosyal politikaları değerlendirmek, uygulamadaki etkinlik ve verimliliğin düzeyini anlamak, yeni politikalar geliştirmek için gereklidir. Teknolojinin kullanımı, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarının genel müdürlükle olan iletişimini hızlandırmak ve genel olarak performansı arttırmak için gereklidir. İlaveten, konuyla ilgili istatistik toplamak, bilimsel yayınlar yapmak ve mevzuata yönelik hukuki görüş oluşturmak da bu birimin görevleri arasındadır. Uluslararası ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği daire başkanlığı, sosyal yardımlar sunan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimleri izlemek ve incelemek ve yine bunlarla işbirliği ve eşgüdümü düzenlemek amacıyla faaliyet gösterir. Ayrıca uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmekten sorumludur. Sıra sizde 5. Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'nün altında toplam kaç daire başkanlığı vardır? Bunlardan kaç tanesi sosyal yardımların düzenlenmesi ile doğrudan ilgilidir? Sıra sizde 5 yanı toplam 8 daire başkanlığı vardır. Bunlardan 5'i konu ile doğrudan ilgilidir. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Şehit yakınları ile gazilerin mağduriyet ve mahrumiyetten korunmasını sağlamak amacıyla yeni bakanlığın KHK dahilinde kurulmuştur. Bu dairenin başlıca görevleri şunlardır. Ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek. Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek. Bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu. Tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek. İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması evsizlere yönelik hizmet sunan kuruluşlar Türkiye'de evsizlere yönelik hizmetler düzenli ve koordineli değildir. Işık Han 1995 2002 Işık Han ve diğerleri 2001 kavramlar bölümünde de ele aldığımız gibi evsizlik, hem bir barınma hem de bir psikososyal sorunudur. Ancak var olan hizmetler sadece geçici konut sağlanmasına odaklıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi evsizlik iç göç ile tetiklenmiş bir problem yani kentlerde oluşan bir sorundur. Bu nedenle konuyla ilgili sosyal hizmetlere birkaç büyük kentte üretilmiştir. Bu bölümde evsizlere yönelik sosyal hizmet sunan kuruluşları tanıyacağız. Beyoğlu Kaymakamlığı Evsizler Evi Beyoğlu Evsizler Evi 2003 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulmuştur. Evsizler Evi projesinin amacı kalacak bir yere ve bakacak kimsesi olmayan sokakta yaşamak zorunda kalmış yetişkinlerin 18 yaş üstü barınma, yeme içme, giyinme, sağlık gibi her türlü ihtiyaçlarını geçici olarak karşılamaktır. Beyoğlu Kaymakamlığı, 2012. Beyoğlu Evsizler Evi 18 yatak kapasitelidir. Kuruma kabul edilen evsizlere 15 gün süreyle barınak ve gıda sağlanmaktadır. Bu süre içinde evsiz vatandaşın öyküsü dinlenilmekte ve sorunları belirlenmektedir. Eğer yoksa kimlik veya yeşil kart çıkartılması ve gerekli durumlarda hastaneye sevk edilerek tıbbi tedavi sağlanması gibi hizmetler de sunulmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi 2011 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi her yıl Kasım ile Nisan ayları arasında hizmet verecek 150 kişi kapasiteli bir barınma evi açmıştır. Burada da yukarıda belirttiğimiz hizmetler sağlanmaktadır. Evsizlere yönelik diğer hizmetler ayrıca mevsimlik olarak belediyelerin evsizlere tahsis ettiği mekanlarda evsizlere yönelik barınma hizmeti sunabilmektedir. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimi zaman spor salonlarını kış boyunca evsizlere tahsis etmektedir. Bu şekilde yıllık 200 ila 700 arasında evsiz vatandaşa barınak sağlanabilmektedir. Bazı şehirlerde var olan sosyal hizmet kurumlarına yönlendirme ile evsizlere hizmet sunulmaktadır. Örneğin İzmir'de tespit edilen evsizlerden 0-18 yaş arasındakiler sosyal hizmetlere, 19-64 yaş arasındakiler güçsüzler evine, 65 yaş ve üzerinde olanlarsa bir huzur evine sevk ediliyor. Sıra sizde 6 evsizlere sosyal hizmet sunumunun belirgin özellikleri nelerdir? Sıra sizde 6 yanıt genelde belediyeler bünyesinde sunulması ve sürekli ve koordineli olmaması. Afetzedelere yönelik yardım ve sosyal hizmet sunan kuruluşlar Türkiye Kızılay Derneği. Bu dernek uluslararası bir insani yardım kuruluşudur. Bu derneğin tarihi Osmanlı dönemine 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olan Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ne kadar uzanır. Adından da anlaşılabileceği gibi savaşta yaralanan askerlere yardımlar için kurulmuştur. Kurum 1923'de Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de şimdiki adını almıştır. Kısaca Kızılay olarak da anılan Türkiye Kızılay Derneği, zaman içinde hedefi sadece savaşta yaralanan ya da savaşla felakete uğrayan kişilere değil, tüm afetzedelere ve muhtaç kişilere yardım etmeye genişlemiş olan bir sosyal hizmet kurumudur. Gerek ülke sınırları içinde gerek dışında afet yönetimi ve afetzedelere yardım Kızılay'ın başlıca faaliyet alanlarından biridir. Bu bağlamda Kızılay yardım toplar ve dağıtır, çadır üretir ve dağıtır, gezici hastaneler ve aşevleri açar, hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kısaca afetlerde acil barınma, acil beslenme ve kısmi sağlık hizmeti sunar. İlaveten, 17 Ağustos ve 12 Kasım Marmara depremlerinden sonra, 1999 yılında afetlerde psikososyal yardım ekipleri oluşturulmuştur. Bu çalışmalar içerisinde gelişmiş ve 2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında imzalanan bir protokol ile toplum psikolojisini olumsuz etkileyen afetler ve kriz durumlarında psikososyal müdahalelerin yürütülmesi amacıyla afetlerde psikososyal hizmetler birliği kurulmuştur. Türkiye Kızılay Derneği 2008 Dikkat psikososyal destek fiziksel ya da ruhsal tıbbi tedavi değildir. Psikososyal kavramı bireyin psikolojik gelişiminin bireyin çevresi içinde ve çevresiyle etkileşimli olarak ele alınması demektir. Afetler ve acil durumlarda psikososyal müdahale, afetler sonrasında etkilenen bireylerin normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmaya ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkma, müdahale edebilme kapasitesinin ve iyileşme toparlanma becerilerinin arttırılmasına ve yardım çalışanlarının desteklenmesine yönelik etkinlik ve hizmetler bütünü olarak ifade edilir. Türkiye Kızılay Derneği 2008 2. Türkiye Deprem Vakfı. Türkiye Deprem Vakfı deprem konusunda uzmanlaşmış. Esas itibariyle koruyucu önleyici hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşun temel amacı, ülkemizin ve halkımızın depremden göreceği can ve mal kaybını en aza indirebilmektir. Bu bağlamda kuruluşun özel amaçları ve ana faaliyet alanları şöyle özetlenebilir. A. Ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek. B. Konu hakkında seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve düzenlemek, bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumları desteklemek ve burslar vermek. C. Konu hakkında bilimsel bilgi üretimi desteklemek deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini ve toplumda benimsenmesini sağlamak. D. Depreme karşı koruyucu önlemler ve deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konularında vatandaşları bilinçlendirmek, tedbirli ve hazırlıklı bulunmalarını sağlamak. E. İlgili mevzuat dahilinde her seviyede eğitim, öğretim kurum ve kuruluşlarının kurulması, işletilmesine ve kurslar açılmasını desteklemek. F. Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde danışmanlık, gözetim ve denetim yapmak, kalite kontrol ve teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar vermektir. Arama Kurtarma Derneği AKUT 1996 yılında kurulan derneğin amacı arama kurtarma konusunda faaliyet gösterecek uzman ve gönüllülük prensibiyle çalışan ekiplerin kurulmasıdır. AKUT, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve kazalarda uzman arama ve kurtarma hizmeti sunan kısaca can kurtarmakta uzmanlaşmış bir dernektir. Derneğin misyonu şöyle tanımlanmıştır. Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak ve bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır. www.akva.org.tr. Derneğin 5 ana çalışma prensibi vardır. Bunlar, gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, İnsan hayatına değer vermek, dürüstlük ve güvenilirliktir. AKUT'un 3 ana faaliyet alanı vardır. A. Arama kurtarma. Deprem, sel, boğulma gibi olaylarda arama ve kurtarma hizmeti sunar. B. Seminerler ve konferanslar. Konusuyla ilgili seminer ve konferans düzenler. C. Eğitimler. Afetlerde yardıma eleman yetiştirmeye yönelik 4 ana eğitim programı vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir. Afetlere giriş ve afet hazırlık organizasyonu. Enkaza ilk müdahale ve tahkimat. Acil durum yönetici eğitimi, yangın güvenliği eğitimi, internet deprem, çığ ve çeşitli yıkıcı doğa olaylarının nasıl oluştuğu ve bu tür doğa olaylarının ülkemizde nerelerde meydana geldiğini merak ediyorsanız AKUT'un internet sayfasının yararlı bilgiler bölümünü ziyaret edebilirsiniz. http://www.akut.org.tr/soru-sf icerik ampersand icerikkg 31 Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK Genel Maden İşçileri Sendikası ve Jandarma Arama Kurtarma. Bu kuruluşlar asıl faaliyet alanları maden işçileri ve sendikacılık olan kuruluşlardır. Ancak deprem ve göçük gibi olaylarda sadece maden işçilerini değil, enkaz altında kalan tüm vatandaşları kurtarmak için çalışırlar. Jandarma arama kurtarma, JAK, ise genelde jandarmanın sorumlu olduğu yerlerde, yani kırsal bölgelerde arama kurtarma faaliyeti gösteren bir askeri birimdir. Ancak doğal afetlerde JAK da nerede olursa olsun faaliyette bulunmaktadır. Kitap afetlerin psikososyal boyutu hakkında bilgi edinmek için Dr. Mert Akcanbaş'ın Afet ve Kurban Psikolojisi adlı kitabını okuyabilirsiniz. Ayrıca engelliler, çocuklar ve ebeveynler dahil toplumun tüm kesimleri için deprem öncesi, sırası, sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı deprem eğitimi el kitabına da internetten ulaşabilirsiniz. https://www.akut.org.tr/images/yayınlarımız/deprem-ilk-tabi-alt-download.pdf. Sıra sizde 7 afetzedelere sunulan sosyal hizmetler nelerdir? Sıra sizde 7 yanıt: acil barınak, çadır, arama kurtarma, aynı nakdi yardım, yiyecek yardımı, psikososyal destek, madde bağımlılığı ile mücadelede hizmet veren kuruluşlar, madde bağımlılığıyla mücadelede kamu kuruluşları ağırlıklı bir rol üstlenmişlerdir. Bu kamu kuruluşlarının en eskisi birazdan inceleyeceğimiz Amatem'dir. Bir diğer önemli kamu kuruluşu ise Egebom'dur. Bu bölümde Amatem ve Egebom incelendikten sonra konuyla ilgili STÖ'lere örnek olarak Umut Derneği ve Yeşilay kısaca tanıtılacaktır. Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi, Amatem. Amatem 1983 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik hizmet veren ve bu konuda araştırmalar yapan bir merkez olarak kurulmuş ve halen faaliyetlerini sürdürmektedir. Amatem ülkemizin bu alandaki en büyük resmi kuruluşudur. Amatem polikliniklerine ilk kez başvuran hasta sayısı yılda ortalama 2000'dir. Amatem'de tedavi hastanın rızası koşulu ile yapılmaktadır. Tedavi hastanın durumuna göre yatarak ya da ayakta olabilmektedir. Tedavi iki aşamalıdır. Öncelikle tıbbi detoksifikasyon yani arındırma tedavisi uygulanır. Ardından ruhsal tedavi yani psikoterapi uygulanır. Psikoterapi 14 ila 28 günlük programdır. Daha sonra isteyen hastalar bireysel ya da grup terapilerine devam edebilmektedirler. Amatem, madde bağımlılarına doğrudan hizmet sunmanın yanında konuyla ilgili uzman yetiştirilmesi, halka yönelik bilgilendirme ve eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması ve konuyla ilgili bilimsel araştırmaların yapılması gibi faaliyetlerde yürütmektedir. Dikkat Amatem, uyuşturucu madde ve bağımlılığa yönelik soru ve sorunlara kişilerin şahsi bilgileri sorulmaksızın cevap verilen bir bilgilendirme hattı da işletmektedir. Uyuşturucu maddeler ve bağımlılık danışma hattı hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Tel 0212-660-026. Ayrıca 2004 yılında Ankara Amatem uzun adıyla TC Sağlık Bakanlığı Ankara Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi kurulmuştur. Ankara Amatem'de detoksifikasyon, ayaktan tedavi ve izleme birimleri mevcuttur. Ege Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Egebam, Amatem'den farklı olarak Egebam madde bağımlılığı ile mücadelede hedef kitlesini çocuklar ve gençler olarak belirlemiştir. Egebom'in madde bağımlısı çocuk ve gençlere doğrudan hizmet sunar. Yani tanı yataklı ve ayakta tedavi, Poliklinikte tedavi sonrası izleme hizmetlerinde bulunur. Ayrıca ailelere danışmanlık hizmeti sağlar. Ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal çevresini oluşturan hedef kitlelerle yönelik, yani aile, okul yönetimleri ve personeli, bağımlı yakınlara yönelik ve sağlık ve emniyet personeli ve medyaya yönelik bilgi ve bilinç artırıcı eğitim faaliyetleri de sürdürmektedir. Egevam ücretsiz bir danışma hattı da işletmektedir. 0800 415 42 01 Umut Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Umut Madde Bağımlılığı ile Mücadele için 2005 yılında kurulmuş bir dernektir. Derneğin amacı ve ana faaliyet alanı bağımlıların tedavi edilmesidir. Bu amaçla dernek bağımlının tedavi kurumuna yani AMATEM'e ulaşmasına yardım etmektedir. İlaveten, dernek konuyla ilgili ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay, 1920 yılında İstanbul'da Hilal-i Ahdar kurulmuştur. Derneğin ismi zaman içerisinde değişmiş ve resmen Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır. Dernek tüzüğünün 3. maddesi derneğin amacını şöyle ifade etmektedir. Derneğin amacı, yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, internet ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kulturuna bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Derneğin faaliyetleri arasında bağımlılara doğrudan sunulan hizmetler yer almamaktadır. Ancak dernek madde bağımlılığı konusunda ve amacı doğrultusunda çeşitli bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve lobicilik yapmaktır. Sıra sizde 8 madde bağımlılığına yönelik sosyal hizmet sunumunda hangi tip kamu, özel sektör ya da sivil toplum örgütü, kuruluşlar öne çıkmaktadır. Sıra sizde 8 yanıt kamuya ait sağlık kuruluşları. Yabancılara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması bu bölümde önce mülteci ve sığınmacılara yönelik ardından insan ticareti mağdurlara yönelik hizmet sunan kurum ve kuruluşları inceleyeceğiz. Mülteci ve sığınmacılara yönelik hizmetler kavramlar bölümünde de bahsettiğimiz gibi ülkemizin de taraf olduğu 1951 sözleşmesi mütekabiliyet ilkesini içerir. Yani sığınma talebinde bulunan kişilerin geri gönderilmemesi non refoulement konusunda yükümlülük getirir. Yani sığınma talebi yapıldığında sığınmacının korunması sorumluluğu geldiği ülkeye değil vardığı, sığınma talep ettiği ülkeye yüklenmiştir. Bu nedenle imzacı her ülke bir sığınmacılık mültecilik prosedürü geliştirmekte yükümlüdür. Bu prosedürlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BMMYK, destekleyici ve uygulayıcı role sahiptir. Bu bölümde mültecilik başvurusu ve statüsün kabulü prosedürü inceleyecek, ardından konuyla ilgili çalışmalarda bulunan BMM, YKB, STÖ'ler ve bunların mülteci ve sığınmacılara sundukları sosyal hizmetler hakkında bilgileneceğiz. Mültecilik sığınma başvurusu Avrupa ülkelerinden gelenler Türkiye'ye mültecilik başvurusunda bulunabilirler. Avrupa dışından iltica etmek amacıyla Türkiye'ye gelmiş olanlar, üçüncü bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek için BMM YK ofisine başvururlar. Bu kişiler BMM YK başvurularına paralel olarak aradaki süre zarfı için Türk makamlarına geçici sığınma başvurmalıdırlar. Emniyete başvuran sığınmacılar kendilerine gösterilen ilde, uydu kent, ikamet etmek zorundadırlar. Ülkemizde geçici sığınmacı durumundaki kişilerin yaşamak için yönlendirildiği 28 il, uydu kent belirlemiştir. Bunlar Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hakkari, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Silopi, Sivas, Tokat, Van ve Yozgat. Emniyet kaydolmayan ve kendisine gösterilen uydu kentte yaşamayan geçici sığınmacılar imtiyazlı statülerini kaybederler. Mülteci ve sığınmacılar işlemleri boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri aracılığıyla belediyeler, valilikler, STÖ'ler, sağlık kurumları, sosyal güvenlik kurumu ve eğitim kurumlarından hizmet alabilirler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BMM YK, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BMM YK, bürosu, 14 Aralık 1950'de Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacı ile yapılan farklı girişimlerden biri olarak kurulmuştur. Kurulduğu sıradaki asıl odağı 2. Dünya Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkan 1.2 milyon Avrupalı mülteciyi 3. ülkeye yerleştirmekti. Bunun için birine 3 yıl süreli kısıtlı yetkiler verilmişti. Ancak dünya çapında mülteci krizleri patlak verdikçe, yetkileri her 5 yılda bir uzatıldı. Sonrasında sürekli bir yapı haline geldi. BMM YK 1999 1. BMM YK yaklaşık 60 yıllık bir sürede 50 milyon kadar insanın hayatlarına yeniden başlamasına yardım etmiştir. Bugün 6.351 kişilik personel, 117 ülkede 32.9 milyon kadar insana yardımcı olmaya devam etmektedir. 1954 ve 1981'de 2 adet Nobel Barış Ödülü almıştır. BMM YK 2012 kurumun amaç ve temel faaliyetleri BMM YK görev beyanı çerçevesinde özetlenmiştir. BMM YK görev beyanı Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü olan BMM YK, BM tarafından dünya çapındaki mültecileri korumak için yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, liderlik etmek ve mülteci sorunlarını çözmekle yetkilendirilmiştir. BMYK'nın asıl amacı, mültecilerin haklarını ve refahını savunmaktır. BMYK, herkesin sığınma talebi, diğer bir devlette güvenli bir şekilde barınma ve gönüllü olarak eve dönebilme haklarını korumak için mücadele verir. Aynı zamanda BMYK, mültecilere başka bir ülkeye yerleşmekte veya ülkelerine dönmekte yardım ederek, onların kötü durumlarına kalıcı bir çözüm bulmaktadır. BMYK'nın çabaları, örgütün tüzüğü ile yetkilendirilmekte ve 1951'deki mülteci sözleşmesi ve 1967 protokolü ile ilgili Birleşmiş Milletler Anlaşması tarafından yönlendirilmektedir. Uluslararası mülteci yasaları, BMYK'nın insani yardım faaliyetleri için gerekli prensipleri belirler. Aynı zamanda, BMYK'nın yürütme komitesi ve BM Genel Meclisi, örgütün diğer gruplara da yardımcı olmasını onaylamışlardır. Bunların bir kısmı uyruksuz veya uyruğu tartışmalı ve bazı durumlarda ülkesinde yerinden edilmiş insanlardır. BMYK, insan haklarının korunmasında ve tartışmaların barışçı bir şekilde çözülmesinde etken olan koşulların yaratılması için, devletler ve diğer kurumları destekleyerek, zorla yerinden edilme vakalarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda BMYK, kendi ülkelerine dönmekte olan mültecilerin yeniden BMYK'nın asıl amacı, mültecilerin haklarını ve refahını savunmaktır. BMYK, herkesin sığınma talebi, diğer bir devlette güvenli bir şekilde barınma ve gönüllü olarak eve dönebilme haklarını korumak için mücadele verir. Kaynaşmalarını güçlendirmek arayışında olup, mülteci yaratan olayların tekrarlanmasını önlemektedir. BMYK, ırk, din, politik düşünce ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın ve tarafsız bir şekilde mültecilere ve diğer insanlara ihtiyaçları doğrultusunda koruma ve yardım sağlamaktadır. BMYK, bütün faaliyetleri arasında en çok çocukların ihtiyaçlarını karşılama ve kadın eşitliğini yükseltme çabası içindedir. BMYK, mültecileri korumak ve onların sorunlarına çözüm bulmak için hükümetler, bölgesel örgütler, uluslararası ve hükümet dışı örgütlerle işbirliği içindedir. BMYK, mültecilerin hayatlarını etkileyecek kararları alırken, onların fikirlerini alarak, katılım ilkesini benimsemektedir. BMYK, mülteciler ve yerinden edilmiş insanlar adına yaptığı faaliyetlerle aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarını destekler, ulusal barış ve güvenliği sağlamak, ülkeler arasında dostça ilişkiler oluşturmak, insan haklarına saygı ve temel özgürlükleri desteklemektir. BMYK, 2006'da bu uluslararası kurumun Türkiye misyonunun verdiği hizmet ve yardımlarsa aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. 1. Mülteci statüsünün belirlenmesi. Kuruluş amacı dahilinde kurum, 1951 sözleşmesine taraf ülkelerin sığınma ve mültecilik prosedürü geliştirmesine bu prosedürü uygulamasına yardım eder. Konuyla ilgili esnek prensipler geliştirir. 2. Sağlık yardımı. BMMYK hem mültecilere hem de henüz kabul olmamış fakat özel ilgi grubunda olan kişilere sağlık yardımı sağlamıştır. Ancak 2006 yılında 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren BMMYK mültecilerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamamaktadır. Türk hükümetinin yeni uygulamasına göre tedavi olmak isteyen sığınmacı ve mültecilerin kayıtlı bulundukları ilin yabancılar birimine başvurarak hastane sevk kağıdı almaları gerekmektedir. Hastanede tedavi olan başvuru sahipleri hastane ilaç ve tıbbi malzemeye yönelik borçların karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabilirler. 3. Eğitime yönlendirme. Türk hükümetine kayıtlı olan tüm mülteci ve sığınmacı çocukları Türkiye'de eğitim hakkına sahiptir. BMMYK bu hakkın kullanılmasında mültecilere yardım eder. Yetişkin mülteciler ise meslek edinme kurslarına katılabilirler. 4. Mali yardım. Mali yardımlar dosyası kabul olan ve olmayan sığınmacılara farklı uygulanır. Henüz kabul olmayan sığınmacılar bir kereye mahsus olmak üzere mali yardımı hak kazanırlar. Bir sonraki mali yardım son mali görüşmeden en erken 3 ay sonra verilebilmektedir. Mali yardıma uygun görülen mültecilere ise düzenli aylık maaş bağlanır. 5. Psikososyal destek. BMMYK'nin İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İKGV ile yürüttüğü bir proje kapsamında mültecilere ve sığınmacılara psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. 6. Soysal danışmanlık. Mülteci ve sığınmacıların soysal problemleri ve ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetidir. BMMYK, Ankara'da danışmanlık hizmetleri ve genel için telefonla danışmanlık hizmeti sağlamaktı. Ayrıca ev ziyaretleri ve uydu şehirlere ziyaretle de sosyal danışmanlık sunmaktadır. 7. Barınma yardımı. BMMYK ofislerinin bulunduğu Ankara, Silopi ve Van'da gereken durumlarda barınma yardımı da sağlanmaktadır. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, SGDD, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, SGDD, din, dil, ırk ve politik görüş farklılığı ayırt etmeksizin sığınmacı ve göçmenlerin insan haklarını gözetmek amacıyla 22 Aralık 1995'te kurulmuştur. SGDD'nin temel amacı mültecilerin, göçmenlerin ve geçici sığınma hakkı arayan insanların sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunlara çözümler getirerek bu insanlara yardım etmektir. S.G. dedi. Bu amaca ulaşmak için basın ve diğer bilgilendirme ve bilinçlendirme araçlarını kullanarak sığınmacı ve göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları sorunların daha iyi anlaşılabilmesine ve bu yolla sorunların çözümü doğrultusunda kamuoyu desteğinin sağlanmasını mümkün kılmaya çalışmaktadır. BMMYK 2012 SGD'de ayrıca çeşitli projeler çerçevesinde sığınmacı ve mültecilere sosyal danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İKGV 1988 yılında kurulan vakıf nüfus ve kalkınma alanlarında savunuculuk, eğitim ve hizmet sunumu yoluyla insan kaynağının, özellikle kadın, genç ve çocukların yetkinleştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. İKGV 2006 İKGV Üreme Sağlığı İnsan ticareti mağdurlarının desteklenmesi gibi birçok farklı alanda kapsamlı projeler sürdürmektedir. Mültecilik konusundaki esas çalışması ise mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek projesidir. Mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek projesi. İKGV'nin 2002 yılında başlayan bu projesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin UNHCR finansmanı İstanbul ve Ankara'da sürdürülmektedir. Proje ile mülteci ve sığınmacı statüsündeki kişilere, İçinde bulundukları zor durumla baş edebilecekleri konuma getirebilmek amacıyla destek sağlanmaktadır. İKGV projenin İstanbul ayağında CMC ile birlikte çalışmakta olup, İstanbul'da psikolojik, Ankara'da psikososyal destek hizmeti sağlamaktadır. İKGV 2006 vakıf ayrıca geçici olarak yerleştirilmiş olan ve yerleştirilecekleri üçüncü ülke belli olana kadar Türkiye'de yaşayan sığınmacılara yönelik üreme sağlığı ve temel haklar seminerleri düzenlemiştir ve yeni mültecilere yönelik hukuk danışmanlığı sistemi oluşturmuş ve bu çerçevede tercüman ve avukatla danışmanlık hizmet de sağlamıştır. Helsinki Yurttaşlar Derneği 2012 Helsinki Yurttaşlar Derneği Helsinki Yurttaşlar Derneği Temel Hak ve Özgürlükler, Barış, Demokrasi, Çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği, HYD'de, uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan HYD'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür. Helsinki Yurttaşlar Derneği bünyesinde oluşturulan mültecilere destek programı, mültecilerin haklarını savunmak ve bu haklar konusunda bilinç yaratarak Türkiye'deki insan hakları ortamına olumlu bir katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir sivil inisiyatiftir. uzun vadede mültecilere destek programı, sığınmacıların adalete ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Yerel sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle program, yasal, tıbbi, psikolojik ve eğitim amaçlı bir ağ oluşturarak, sığınmacıların ve mültecilerin durumları konusunda da bilinç yaratmayı ve bu şekilde Türkiye'de sivil toplum, demokrasi ve kültürel çeşitliliği desteklemeyi hedeflemektedir. Helsinki Yurttaşlar Derneği 2012 sırasında 9 mültecilere sunulan sosyal hizmetler nelerdir? Sırasında 9 yanıt: sağlık yardımı, eğitime yönlendirme, mali yardım, psikososyal destek, sosyal danışmanlık, barınma yardımı, insan ticareti mağdurlarına hizmet veren kuruluşlar. Yasal çerçeve: Aralık 2000 tarihinde Palermo'da ülkemizce de imzalanan ve onay işlemleri tamamlanan sınır aşan örgütlü suçlara karşı BM Sözleşmesi ve eklerini teşkil eden kara, deniz ve hava yoluyla göçmen kaçakçılığına karşı protokolü, insan ticaretinin, özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin protokole uygun olarak 4771 sayılı TC kanun 201. maddesine, İnsan ticareti ile ilgili 201B maddesi eklenmiştir. Bu maddeye göre, insan ticaretini içeren suçlardan birini işleyen kişiye 5-10 yıl, 18 yaşını doldurmamış çocukların belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirisine başvurulmuş olmasa da faile belirtilen cezaların verilmesi öngörülmüştür. Yukarıda belirtilen suçlar örgütlü olarak işlendiği takdirde faillere verilecek cezalar bir kat artırılmaktadır. 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilip 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 80. maddesinde ise insan ticareti ile ilgili olarak hüküm getirilmiştir. 8 ile 12 yıl hapis cezası, ayrıca 5237 sayılı TC kanun 13. maddesine göre de, yurt dışında işlemiş olan soykırım, insanlığa karşı suçlarda olduğu gibi insan ticareti suçlarının da Türkiye'de kovuşturulması açısından evrensellik ilkesi kabul edilmiştir. Türkiye, 2002 yılında insan ticaretiyle mücadele çalışma grubunu oluşturmuş ve söz konusu çalışma grubu aracılığıyla ve 2004'te beri resmen üyesi olduğu Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde insan ticareti mağdurlara yönelik bir ulusal mekanizma oluşturmuştur. Ulusal yönlendirme mekanizması: ulusal mekanizma, Türkiye'de insan ticaretiyle mücadele ile ilgili aktörlerin insan ticareti mağdurunun tespit, korunma ve gönüllü geri dönüş sürecini, ilaveten insan ticaretini önleme faaliyetlerini içerir. Ulusal mekanizma aşağıda şematize edilmiştir. Uluslararası Göç Örgütü, IOM ve Türkiye'de insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin faaliyetleri 1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü, IOM, lider hükümetler arası organizasyon olarak, hükümetler arası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleriyle çok yakın bir şekilde göç alanında çalışmaktadır. Bugün IOM'a üye 118 devlet, buna ek olarak 20 gözlemci statüsündeki devlet vardır. IOM hükümetlere ve göçmenlere hizmet ve öneriler vererek göç sürecine desteklenmektedir. Türkiye IOM'a Kasım 2004'te IOM Ankara'nın diplomatik misyonunun hukuki statüsü, imtiyazları ve dokunulmazlıklar hakkındaki çift taraflı bir sözleşmeyi onaylayarak katılmıştır. Dünya çapında 250'nin üzerinde ofisi olan IOM, acil yardım, mültecinin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, göçmen sağlığı ve yasal göç alternatiflerinin desteklenmesi konularında çalışmaktadır. Türk hükümetine göç yönetimi ve insan ticareti ile mücadele konularında her açıdan destek vermektedir. IOM Türkiye Ankara ve İstanbul'da olmak üzere iki ofise faaliyetlerini devam etmektedir. Bakınız www.coumetrafficik.org.im Türkiye, insan ticaretinin önlenmesi, tacirlerin yargı önüne çıkarılıp cezalandırılması ve insan ticaretine maruz kalanların korunması gibi insan ticaretiyle ilgili alanların tümünde aktif olarak yer almaktadır. IOM, Türkiye hükümeti tarafından koordine edilen 701.000 dolar Amerikan hükümeti finansmanlı insan ticaretiyle mücadele programını hayata geçirmiştir. Bir yıllık projenin amacı, ülke çapında bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası ile insan ticaretini önleme, kanun uygulayıcıların eğitimi ve insan ticaretine maruz kalanlara doğrudan yardım edilmesi yoluyla insan ticaretinin önüne geçilmesidir. Bu proje kapsamında insan ticaretinin oluşmasına dair tehlike işaretleriyle ilgili gerçeklerin ve acil yardım için ülkenin her yerinden ücretsiz arayabilecekler ve 3 haneli 157 telefon yardım hattının numarası yazılı olduğu ilanları geliştirilmiştir. Bu ilanları yoluyla potansiyel insan ticareti mağdurları sınır geçişlerindeki kilit noktalarda bilgilendirilmiştir. Kampanya kapsamında konuyla ilgili televizyon ve radyo spotları hazırlanmıştır. Yine bu proje kapsamında yasa uygulayıcı personelin konuyla ilgili eğitim için bir eğiticiler eğitimi programı gerçekleştirilmiştir. Bu programda polis ve jandarma personelini de içeren 150 kişilik eğitici eğitilmiştir. Yasal mercilerce belirlenen insan ticaretine maruz kalmış bireylerin sayısı verilen eğitimlerden sonra büyük bir artış göstermiştir. Ayrıca IOM doğrudan yardım kapsamında insan ticaretine maruz kalmış kişilere kalacak yer, tıbbi ve diğer hizmetler sağlanmaktadır. IOM, Türkiye'de insan ticaretine yönelik sığınma evlerinin açılması için aktif olarak çalışmıştır. İstanbul'da bulunan İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı tarafından işletilen insan ticaretine maruz kalmış kadınlara yönelik sığınma evi personelinin eğitilmesi ve sığınmanın faaliyetlerinin geliştirilmesi için finansman desteği sağlamıştır. Ankara'da bulunan ve Kadın Dayanışma Vakfı tarafından kurulan insan ticaretiyle mücadele sığınağının açılmasında da benzer destekleri olmuştur. IOM, insan ticaretine maruz kalmış kişilerin ülkelerine geri dönüşleri, seyahatleri ve yeniden entegrasyonları için de finansman sağlamaktadır. IOM, 2006'da İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Sığınma Evleri Türkiye'de insan ticaretiyle mücadele amacıyla iki sığınma evi bulunmaktadır. Her iki sığınma evi de sadece insan ticaretine maruz kalmış kadınlara hizmet sağlayan kuruluşlardır. Bu bölümde söz konusu sığınma evlerini kuran STÖ'ler hakkında kısa bilgi verilmektedir. Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Mayıs 1993'te kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür. Vakfın kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadın tarafından oluşturulmuş olan Kadın Tartışma Grubu'na dayanmaktadır. Vakfın resmen kurulmasından önce Ekim 1991'de Ankara'da Altındağ Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde bir kadın danışma merkezi açılmıştır. O tarihten itibaren bir kadın kuruluşu olarak vakıf, ülkedeki birçok ilke imza atmıştır. 1993 yılında Altındağ Belediyesi işbirliği ile açılan Türkiye'nin ilk bağımsız kadın sığınağı da bunlardan biridir. Kadın Dayanışma Vakfı, kadın ticareti alanındaki mücadeleyi kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Çünkü kadın ticareti, cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılıktan beslenen kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biridir. Vakıf, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın sonlandırılması perspektifini bu sorun ile mücadelenin temel ilkesi olarak görmektedir. http://www.kadindayanismavakti.org.tr/vakfın insan ticaretiyle mücadele faaliyetlerini iki grupta toplanabilir. A. Sığınak. Kadın Dayanışma Vakfı, 2005 yılında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak kadın ticareti mağdurları için bir sığınak açmıştır. Sığınak 12 kadın ve çocuk alabilecek şekilde düzenlenmiştir. http://www.kadindayanismavakti.org.tr/sığınakta sadece barınma değil, danışmanlık, psikososyal destek hizmeti de sunmaktadır. B. Farkındalık yaratmak. Vakıf insan ticaretini önlemek için kamuoyuna yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı DKGV'nin 2003 yılında geliştirdiği programın genel amacı, İnsan ticareti ile mücadele konusunda süregiden uluslararası çabalara katkıda bulunmak ve Türkiye'nin konuyla ilgili ulusal kapasitesini geliştirmenin yanı sıra, Türkiye'de yaşayanların insan ticareti hakkında farkındalığını arttırmak ve mağdurlara destek sağlamaktır. Bu çerçevede İKGV, İnsan Ticareti Mağdurlarına Destek Programı kapsamında emniyet güçleri ile işbirliği içerisinde mağdurlara ülkelerine güvenli geri dönüşleri öncesi konaklamalarını sağlamış. Bu süreçte her türlü sağlık ve sosyal gereksinimlerini karşılamış. Çeşitli uluslararası toplantılara katılarak hem Türkiye'de yapılan çalışmaları aktarmış, hem de yeni işbirlikleri kurmuş. Yurt içinde düzenlediği toplantılarla insan ticareti ile mücadelede görev alması beklenen tarafların farkındalığını artırmış ve bilgilendirmiştir. www.ikgv.org/18 Kasım 2003. Sıra sizde. 10. Hangi tip kuruluşlar insan ticareti mağdurlarına sosyal hizmet sunmaktadır? Sıra sizde. 10. Yanıt: uluslararası kuruluş olarak ÖOM ve sivil toplum kuruluşları. Özet: genel olarak sosyal yardımlar, modern demokratik devletin gelir dağılımı adaletini sağlamak ve tüm vatandaşlara minimum bir yaşam standardı garantilemek, yoksulluğun ve sefaletin önünü almak gibi ödevlerini yerine getirme aracıdır. Ülkemiz özelinde sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç, kırdan kente iç göçün yönetilememesi, endüstrileşmenin kentlerde artan nüfusa yeterli iş imkanı sağlayamaması sürecinde giderek artmıştır. Yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmetlere gereksinimleri iki odaktan doğmuştur. Bunlarda birincisi ve daha etkili olanı iç göç, ikincisi ise küreselleşmedir. 1950'lerden beri artarak süren kırdan kente iç göç sürecinde vatandaş gruplarının hayat tarzları değişmiş, farklı ihtiyaçlar, farklı gruplar ortaya çekmiştir. Böylece doğmuştur. İlk olarak, iç göç sürecine paralel olarak, özellikle 1990'lardan itibaren, ekonomik büyüme çoğalan nüfusa yetecek kadar iş olanağı sağlayamamıştır. İşsizlik ve yoksulluk giderek büyüyen toplumsal sorunlar haline gelmiştir. Küreselleşme ile devletler arasında ortak uluslararası hukuk daha kapsayıcı hale gelmiştir. Evrensel değerler çoğalmıştır. Küreselleşme ile uluslararası göç artmış, ülkelerde kayıtlı ya da kayıtsız bulunan, yerleşik ya da geçici olan yabancı nüfus artmıştır. Bu gruplarda sosyal hizmetler açısından yeni bir hedef kitle oluşturmuşlardır. Sosyal güvenlik temel hak ve özgürlüklerin bir parçasıdır. Vatandaşlık devlet ilişkisi içinde devletin ödevlenmesiyle uygulaması gereken bir pozitif statü hakkıdır. Sosyal güvenliğin 4 temel ilkesi vardır. insan hakları, eşitlik, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltma, vatandaşların ayrımcılığa uğramadan yaşaması, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olarak 3 ana uygulama koluna sahiptir. Sosyal yardımlar, sosyal güvenliğin bir parçası ve bu 4 ilkesinin uygulanmasında bir aracıdır. Bu nedenle sosyal yardım hayırseverliğin ötesindedir. Sosyal yardımlar bir sosyal haktır. Kurumsaldır ve sistematiktir. Ve vatandaş-devlet ilişkisi içinde var olur. Evsizlik ve evsizler. Evsizlik hem konutsuzluğu hem de bireyin sosyal çevresi içinde çözümsüz kalarak yalnızlaşmasını içerir. Evsizler hem barınma haklarını elde edememiş oldukları için hem de sosyal çevreleri içinde sorun yaşadıkları için sosyal hizmetler açısından bir hedef kitle oluştururlar. Afet ve afetzedeler. Afet doğal nedenler ya da teknoloji hataları ile ortaya çıkan insanları ve toplulukları büyük can ve mal kaybına uğratan felaketlerdir. Kasırga, deprem ya da nükleer reaktör patlaması gibi afetlerden zarar gören kişiler ise afetzedelerdir. Madde bağımlılığı bazı tabi ya da sentetik maddelerin sürekli ya da ardı ardı kullanılması sonucunda ortaya çıkan hem kullanıcıyı hem de kullanıcının sosyal çevresini olumsuz olarak etkileyen zehirlenme olayıdır. Göç ve göçmen. Göç birey ya da grupların bir idari birimden köy, kasaba, kent, ülke, diğerine yerleşim amaçlı hareket etmesidir. Göçmenlerin ülkeler arasında hareket etmelerine uluslararası göç, aynı ülkenin sınırları içinde göç etmelerine ise iç göç denir. Göçmen bir idari birimden diğerine yerleşmek amacıyla uygun bir zaman dilimi için hareket eden kişidir. Gittiği yerde kalıcı olmayan göçmenler 4 ana gruba ayrılır. Geri dönen göçmen, sıçramalı göçmen, transit göçmen, döngüsel göçmen. Göçün devletler tarafından kontrol edilemeyen ve gözetlenemeyen kısmına düzensiz göç denir. Mülteci ve sığınmacı. Mülteci, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkeyi terk ederek, başka bir ülkeden iltica eden ve iltica talebi resmen kabul olmuş olan kişidir. Sığınmacılık, mültecilik talebiyle başlar. Mültecilik statüsü onaylanıncaya kadar iltica talebindeki kişiler sığınmacıdırlar. Bunlardan Avrupa ülkelerinden gelmeyen ve ancak üçüncü bir ülkede mülteci statüsü alabilecek olanları ise geçici sığınmacıdırlar. İnsan ticareti, fiziksel ya da psikolojik şiddet ile iradesi kırılan kişilerin yaşam ortamlarında başka bir yere sürüklenmeleri ve yeni geldikleri yerde cinsel ya da fiziksel ya da psikolojik olarak istismar edilmeleri ve sömürülmeleridir. İnsan ticaretine maruz kalmış kişilere insan ticareti mağduru denir. A. Sosyal yardım kuruluşlarının genel yapılanması. Ülkemizde sosyal yardımlar yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. Bakanlığın ilgili birimleri ve temel sorumluluk alanları şöyledir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 8 Daire Başkanlığı ile Sosyal Yardımları, Yardım Politikasını ve ilgili bürokrasiyi koordine eder. Özellikle genel müdürlük altındaki 5 daire başkanlığı yardımlarla yakından ilgilidir. Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı, Sağlık ve Yaşlı Engelli Yardımları Daire Başkanlığı, Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı, Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlıkları, Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Vermek Üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın altında bir de Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır. B. Yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması. Evsizlere yönelik sosyal hizmetlerde belediyeler öne çıkmaktadır. Burada başlıca sağlanan hizmetler, mevsimlik barınma, acil sağlık bakımı, temizlik ve yiyecek dağıtımıdır. Bu tür hizmetleri sağlayan çok az sayıda kuruluş vardır. Hizmetler kalıcı ve koordineli değildir. Örnek kuruluşlar: Beyoğlu Kaymakamlığı Evsizler Evi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi. Afetzedelere yönelik sunulan hizmetler öncelikle arama kurtarma, acil barınak, acil ayni ve nakdi yardımlar, acil sağlık yardımı, psikososyal danışmanlıktır. Afet bölgelerine sosyal hizmet götürmekte öne çıkan bazı örnek kuruluşlar: Kızılay Arama Kurtarma Derneği, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmeti sunan iki temel kuruluş, araştırma hastaneleri bünyesinde açılmış olan Amatem ve Egebom'dur. Bunun yanında konuyla ilgili farkındalık yaratma ve duyarlılık artırma çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşları vardır. Başlıca örnekler Yeşilay ve Umut Derneği'dir. C. Yabancılara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanması. Ülkemizde sosyal hizmet ve yardımın konusu olan başlıca iki yabancı grubu vardır. Mülteci sığınmacılar ve insan ticareti mağdurları. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, BMMYK, Türkiye Misyonu, mülteci ve sığınmacılar başvurularını kabul eder, değerlendirir ve uygun işleme koyar. Emniyet Genel Müdürlüğü bu kişilerin kayıt olması, uydu kentlere yönlendirilmesi ile mesuldür. Mülteci ve sığınmacılara sunulan başlıca sosyal hizmetler: barınma, sosyal danışmanlık, psikososyal danışmanlık, mali yardım, sağlık yardımı ve eğitime yönlendirmedir. Yardımlar, Türk hükümeti ve BMMYK'nın işbirliği içinde yapılmaktadır. Ayrıca bazı sivil toplum örgütleri bu gruba yönelik danışmanlık sağlanmaktadırlar. Bu örgütler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, SGDD, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İKG ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'dir. İnsan ticaretinin önlenmesi ve mağdurların tespit edilmesinde emniyet güçleri çalışmaktadır. Mağdurların tespit edilmesinde ve yardımların örgütlenmesinde Uluslararası Göç Örgütü (IOM) önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Mağdurlara özel sığınma evlerinde barınma, hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve sağlık hizmetine yönlendirme hizmetleri verilmektedir. İnsan ticareti mağdurlara yönelik İstanbul, Ankara'daki sığınma evleri iki kuruluş tarafından işletilmektedir. İKG ve Kadın Dayanışma Vakfı. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetler açısından yeni hedef kitlelerin ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir? Soru 1. A seçeneği kırdan kente göç. Soru 1. B seçeneği küreselleşme. Soru 1. C seçeneği küresel ısınma. Soru 1. D seçeneği endüstrileşme. Soru 1. E seçeneği uluslararası göç. Soru 1'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise giriş bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Hangisi sosyal güvenlik ve sosyal yardım arasındaki ilişkiyi doğru olarak ifade eder? Soru 2A seçeneği sosyal yardım ve sosyal güvenlik aynı şeydir. Soru 2B seçeneği sosyal yardım sosyal güvenliği içerir. Soru 2C seçeneği sosyal yardım sosyal güvenliğin bir parçasıdır. Soru 2D seçeneği sosyal hizmet hem sosyal güvenliği hem de sosyal yardımı kapsar. Soru 2E seçeneği sosyal güvenlik ve sosyal yardım birbiriyle ilgisiz kavramlardır. Soru 2'nin doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise sosyal güvenlik ve sosyal yardım bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olup sosyal yardıma en uzaktır? Soru 3A seçeneği Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Soru 3B seçeneği Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı. Soru 3C seçeneği Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı. Soru 3D seçeneği Yaşlı Yardımları Birimi. Soru 3E seçeneği Özel Kalem Müdürlüğü. Soru 3'ün doğru yanıtı Ev yanıtınız yanlış ise, Türkiye'deki sosyal yardım kuruluşlarının genel yapılanması bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi afetlerde yardım ve hizmet sunan bir kuruluş değildir? Soru 4A seçeneği AKUT. Soru 4B seçeneği JAK. Soru 4C seçeneği Kızılay. Soru 4D seçeneği Yeşilay. Soru 4E seçeneği TTK. Soru 4'ün doğru yanıtı D. Yanıtınız yanlış ise afetzedelere yönelik hizmet sunan kuruluşlar bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdaki hangisi madde bağımlılığı ile mücadele konusuna en uzaktır? Soru 5A seçeneği Amatim. Soru 5B seçeneği Egebam. Soru 5C seçeneği Kızılay. Soru 5D seçeneği Yeşilay. Soru 5E seçeneği Umut Derneği. Soru 5'in doğru yanıtı C. Yanıtınız yanlış ise madde bağımlılığı ile mücadelede hizmet veren kuruluşlar bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 hangisi mevcut durumda evsizlere sağlanan bir hizmet değildir? Soru 6A seçeneği barınak sağlama. Soru 6B seçeneği temizlik imkanı sağlama. Soru 6C seçeneği yiyecek sağlama. Soru 6D seçeneği nüfusa kayıt. Soru 6E seçeneği yakacak yardımı. Soru 6'nın doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise evsizlere yönelik hizmet sunan kuruluşlar bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Ülkemiz mevzuatı açısından mülteci ve sığınmacı arasındaki farktır. Soru 7A seçeneği sığınma talebinde bulunanların geldikleri ülkede bir can güvenliği sorunu yaşayıp yaşamamaları. Soru 7. B seçeneği sığınma talebinde bulunanların 18 yaşından büyük ya da küçük olmaları. Soru 7C seçeneği sığınma talebinde bulunanların Avrupa ülkelerinden gelip gelmemeleri. Soru 7D seçeneği sığınma talebinde bulunanların Asya ülkelerinden gelip gelmemeleri. Soru 7E seçeneği sığınma talebinde bulunup bulunmamaları. Soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise mülteci ve sığınmacı bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 hangisi AKUT'un sunduğu bir eğitim programı değildir? Soru 8A seçeneği afetlere giriş ve afet hazırlık organizasyonu. Soru 8B seçeneği enkaza ilk müdahale ve tahkimat. Soru 8C seçeneği acil durum yönetici eğitimi. Soru 8D seçeneği yangın güvenliği eğitimi. Soru 8E seçeneği enkaza son müdahale eğitimi. Soru 8'in doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise Arama Kurtarma Derneği AKUT bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 afetler sonrasında etkilenen bireylerin normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmaya ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkma, müdahale edebilme kapasitesinin ve iyileşme toparlanma becerilerinin arttırılmasına ve yardım çalışanlarının desteklenmesine yönelik etkinlik ve hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Soru 9A seçeneği afetler ve acil durumlarda psikososyal müdahale. Soru 9B seçeneği krize müdahale. Soru 9C seçeneği sosyal müdahale. Soru 9D seçeneği sosyal güvenlik. Soru 9E seçeneği sosyal hizmet. Soru 9'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise sosyal müdahale bölümünü yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı'nın altındaki bir birim değildir? Soru 10A seçeneği barınma yardımları birimi. Soru 10B seçeneği şartlı yardımlar birimi. Soru 10C seçeneği pozitif ayrımcılık yardımları birimi. Soru 10D seçeneği hak temelli yardımlar birimi. Soru 10E seçeneği yakacak yardımları birimi. Soru 10'un doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı bölümünü yeniden gözden geçiriniz.